Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Ve bildiğiniz gibi biz açıklama vahiy kitabında 2. ve 3. bölümü okuyoruz. Ve orada Rab İsa direkt ortaya çıkıyor, konuşuyor. İncil'in son kitabında İsa gene konuşuyor. Diri olduğunu gösteriyor Yuhanna'ya. Ve nasıl konuşuyor? 7 kiliseye, yani İzmir etrafında, Asya, o zamanki Asya bölgesinde bulunan 7 topluluğa, bizim gibi topluluğa konuşuyor. Sen bunu bir kere düşün. Sen bunu bir kere gözünün önünde canlandır. Hani diyelim İsa Mesih aramıza gelsin şu anda ve konuşsun. Ve her bir topluluk için bir değerlendirme yapıyor. Kilisenin durumunu anlatıyor. Eminim öyle bir şey olsa bugün titreyerek yani dinleyeceğiz. Kulaklarımızı iki kat daha fazla açacağız. Evet, bugün geldik 6. kiliseye. Onun adı Philadelphia. Philadelphia. Bugünkü ad Allah şehir. Dil Allah'ın şehri, Allah şehir yani yüce kasaba demektir. Bugünkü Türkiye'de Manisa oblastına bağlı 50 bin kişilik bir kasaba oldu. Evet, ve Philadelphia bu 7 kilisenin içinde İzmir ile birlikte güzel şeyler işitiyor. Onun hakkında hiçbir eleştiri yok. İsa Mesih onlara hiçbir mana bulmuyor, hiçbir kötü bir tarafı bulmuyor. Sadece iyi tarafını anlatıyor. Geçen sefer Sardis kasabasına baktık. Ve dedi ki Sardis en eski kasabaydı. Bu 7 kasabaların içinde en eskisiydi. Şimdi Philadelphia en yenisiydi. Yani ancak İsa Mesih'ten önce 189 senesinde kuruldu. Kral Eumenes II. Eumenes adında bir kral vardı Lidya İmparatorluğunda. Ve o kardeşini çok severdi. Ve istedi ki kardeşi kendisinden sonra kral olsun, tahta çıksın. Ve onun için o adını verdi Philadelphia. Çünkü Philadelphia Grekçe'de kardeş sevgisi demektir. Ne güzel bir ad değil mi? Sanki kasabanın adı bile kilisenin durumunu anlatıyor. Ve sanki bu varsa bir topluluğun içinde bu bir motordur, bu bir güçtür. Kardeş sevgisi imanlılara güç veriyor dayanmaya. Kardeş sevgisi güç veriyor zorluklara göğüs germeye. Kardeş sevgisi imanlılara güç veriyor kıra çıkıp İsa Mesih'i yaysınlar. Birbirlerini sevmeyen imanlılar ona da güç yok. Hani imansızlara konuşsunlar. Ve o kasaba rastgele yapılan bir kasaba değildi. Bu Kral Eumenes II. bunu kurarken planlı bir amaçla kuruldu. Nasıl? Bizim burada komünist rejim tarafından kurulan bir kasaba var. Dimitrovgrad. Biliyorsunuz Dimitrovgrad 1947'de kuruldu. Komünist hükümeti tarafından komünizmin üstünlüğünü göstermek için örnek kasaba kurmak istediler. Dimitrovgrad sanki yani bütün dünyaya yayacak komünizm ne kadar üstündür. Ve aynı kafada ve aynı düşünceyle bu Philadelphia kasabası kuruldu. Bu amaçla yani Grek Yunan kültürünün ne kadar üstün olduğunu yaymak için. Evet, o kasaba sanki Grek kültürü için açık bir kapı oldu. Ve o söz açık bir kapı Philadelphia Kilisesi için çok kullanılan bir sözdü. Açık bir kapı. Ve şimdi rica edeceğim kardeş okusun bütün bu ayetleri. Üçüncü bölüm.
Philadelphia kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Kutsal ve hakikat olan Davud'un anahtarına sahip olan. Hani açtığımı hiç kimse kapamayacak ve kapadığımı hiç kimse atamayacak. Şöyle diyor. Ben senin işlerini biliyorum. Bak, senin önüne açık bir kapı koydum. Onu da kimse kapamayacak. Çünkü az bir kuvvetim var ama benim sözümü sıkı tutundun ve adımı inkar etmedin. Bak, şeytanın duanesinden o kişiler var ya, hani kendilerine Yahudi diyorlar. Ama aslında Yahudi değildir. Yalan söylüyorlar. Ben onları öyle yapacağım. Gelip senin ayaklarının önünde diz çökecekler. Ve anlayacaklar ki ben seni sevdim. Ben zaten buyurmuştum sıkıntıya dayanırsınız. Ve sen madem benim bu sözümü kordun, ben de seni o deneme zamanından koruyacağım. O deneme zamanı tezlerde bütün dünyanın üzerine gelecek. Dünyada oturanları denemek için. Ben tezlerde geleceğim. Sahip olduğun şeyi sıkı tut. Kimse senin tacını alamaz. Kim yenirse ben onu Allah'ın evinde bir direk yapacağım. O oradan bir daha çıkmayacak. O kişinin üzerine Allah'ımın adını yazacağım. Ve Allah'ımın kasabasının adını da yazacağım. O da yeni Yeruşalim'dir. O yeni gökten hani Allah'ımın yanından iniyor. Hem de benim yeni adımı yazacağım. Kimin kulağı varsa seslesin. Ruhun topluluklara ne diyor?
Teşekkür ederim. Evet, gerçekten sesleyelim, dinleyelim. Kutsal Ruh konuşuyor burada. Allah'ın kendisi bize konuşuyor. Çünkü bu yedi kilise aynı zamanda tipiktir. Yani bütün tarihte, bütün dünyada böyle kiliseler vardır bugüne kadar. Bakalım, bu biraz gerçekten zor bir parça. Biraz uzun bakmak istiyoruz. İlk önce İsa her bir mektupta yaptığı gibi kendini tanıtıyor. Ve birinci bölümde Yuhanna'ya göründüğü gibi oradan bir parça alıp tekrarlıyor. Yalnız burada başka bir şey yapıyor. Birinci bölümde geçmeyen sözler kullanıyor. Diyor ki kutsal ve hakikat olan konuşuyor sana. Kutsal ve hakikat olan. Sanki hemen dikkatimizi çekiyor. Bu da konuşan rastgele bir peygamber değil. Bu da konuşan rastgele bir melek de değil. Ya da herhangi bir büyük vaiz değil. Kim konuşuyor? Kutsal ve hakikat olan. Kutsal olan eski antlaşmada her zaman Allah için geçen bir söz. Kutsal olan böyle böyle konuşuyor. Yani İsa Mesih bu lafı kullanırken bir sözde hemen söylemiş oluyor ki burada Allah konuşuyor. Birçok kişi İsa'yı öyle görmek istemiyorlar. İsa işte Allah ve insanın arasında bir şey, peygamberlerden azıcık daha yüksek, öyle değil. Kutsal olan Allah konuşuyor ve hakikat olan. Hakikat olan konuştu mu sen de hakikatçi olacaksın. Yalan olmasın senin hayatında ve susmak da olmasın senin hayatında. Hani korkunç durumlarda. Hayır, İsa'yı tanıtacaksın. İsa'yı ikrar edeceksin. Her bir durumda söyleyeceksin. Ben onunum. O benim kurtarıcım. Ve üçüncü bir söz kullanıyor bu da. Davud'un anahtarına sahip olan. Bu gene çok zor bir şey. Ne demek bu Davud'un anahtarına sahip olan? Bir anahtar, bir de kapı düşün. Kilitlemek var. Kilidin faydası nedir? Kapı açılmıyor. Ya da ne zaman istersen açılmıyor. Ve ne zaman istersen açılıyor. Kilit ve anahtar meselesi budur. Evet, bakalım kutsal kitapta kapalı kapılar arkasında neler olurdu? Bazı olaylar kapalı kapılar arkasından olurdu. Aklımıza geliyor Mısır'daki İsrail halkı. Ve biliyorsunuz 10. bela en büyüğü bütün Mısır üzerinde geldi. Bütün Mısır'ın ilk oğulları vurdu. Yani bir erkek olarak sen agan var mı? İyisin. Agan yoksa ölüyorsun. Ve yazıyor ki en küçüğünün en büyüğüne kadar ölüm meleği o gece her bir kapıdan, her bir evden geçti. Ve hepsinin arkasında olanları vurdu. Yalnız bir İsrail halkı ondan ayrıydı, farklıydı. Neden? Çünkü o kesilmiş kuzunun kanı kapıların üzerinde sürüldü mü? Kilit oldu. Kilit oldu. Ölüm meleği giremedi. O kanı görünce ölüm meleği giremedi. Kapalı kapılar arkasında İsrail halkı emin yerdeydi. Aklımıza geliyor Nuh'un gemisi. Yaratılış 7. bölümde Allah Nuh'a çok detaylara kadar o gemiyi tam olarak anlatıyor. 120 metre uzun falan hepsini anlatıyor en küçük detaylarına kadar. Ondan sonra Nuh geliyor kendi ailesiyle, ona hayvanları bindiriyor. Ve sonra ne? Biliyor musun sonra ne oldu? Okuyoruz Yaratılış 7:16. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Demek Nuh içeriden kapatmadı bunu bir mekanizma ile. Rab kendisi diyor öyle yaptı, bu kapıyı dışarıdan kapadı. Demek hiç kimse açamadı onu. Allah'ın kapadığı kapıyı kimse açamadı. Ne içeriden ne dışarıdan. Evet, binlerce kişi gemiye girmek istedi. Usular yükselince bu senayı düşünüyorum. Binlerce kişi yani bindi, tırmandılar yukarıya, aç bize. Ama ne oldu? Geç oldu. Kurtuluşun kapısı kapandı artık. Vakit varken arayacaksın kurtuluşu. Vakit varken bu gemiye gireceksin. Çünkü Nuh onu kendi için saklamadı. 2. Petrus 2:5'te şöyle yazıyor. Allah eski dünyayı da kollamadı. Nuh doğruluğun habercisiydi. Demek ki Nuh uzun seneler davet etti halkı. Allah onu ve daha 7 kişiyi kolladı. Ama Allahsız kişilerin dünyasını üzerinde bir sel getirdi. Yani bunca sene yalvardı, kapı açıktı ama bir gün kapı kapandı. Kimse onu açamıyor. İsa Mesih yeni Nuh'umuzdur. Ve bugün bu kapı daha açıktır. Ama gün gelecek geç oluyor. Evet ama şimdi tekstimizde yazmıyor Musa'nın anahtarına sahip olan. Demiyor Nuh'un anahtarına sahip olan. Diyor ki Davud'un anahtarına sahip olan. O da ne? Davud'un anahtarı da nedir? Bu rastgele bir laf değil. Bu gene bizi İncil'e pardon, kutsal kitabı eski antlaşmaya çeviriyor. Yeşaya'nın 22. bölümünde tam böyle söz geçiyor. Davud'un anahtarı. Davud'un anahtarına sahip olan. O söz oradan geliyor ve İsa İncil'de bunu tekrarlıyor. Ben Davud'un anahtarına sahibim diyor. Bakıyoruz Yeşaya 22. bölümü ve orada iki kahya için söz oluyor. İki saray görevlisi için, vezir gibi. Yani padişah yetkisini veriyor kendisinden az bir şey daha küçük olana ve bu anahtarı sana veriyorum, bütün saray senin. Ben ilgilenmeyeceğim. Bu sarayda ne oluyor, ne gidiyor? Senin işin. Büyük bir görev değil mi? Bir padişah, bir kral sana öyle bir görev verirse sanıyorum bu çok şerefli bir şey. Ama sadece bir görevdir. Ve bir gün kral hesap soracak. Ve aynısı orada oldu. İki tane kahya, iki tane saray görevlisi var orada. Tamam mı? Birincisinin adı Şevna. Şevna. İkincisinin adı Eliyakim. Birincisi Şevna görevini kötü amaçla kullandığı için işten atılıyor. Ve ona ağır bir ceza veriliyor. Okuyorum Yeşaya 22:15. Rab, her şeye egemen Rab diyor ki, haydi o kahyaya, sarayın sorumlusunu Şevna'ya git ve de ki, burada ne işin var? Demek Yeşaya peygamber Allah tarafından gönderiliyor bu saray görevlisine, ona bir haber vermek için. Ve diyor ki, burada ne işin var? Kimin var ki kendini burada mezar kazdın? Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun. Ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak. Ne oldu? Demek bu saray görevlisi o kadar büyütürdü kendini, o kadar gururlu oldu, o kadar havalandı. Kendini daha yaşarken kocaman bir mezar kazdırdı kayanın içinde. Yani süslü püslü bir mezar. Sanki benim mekanım orası. Ve Rab onu böyle indiriyor şimdi. Ve diyor ki, ey güçlü kişi, Rab seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak. Top gibi evirip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak. Demek sen gurbette öleceksin. Orada öleceksin. Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. Senin Mercedes'lerin, BMW'lerin, bilmem her şey. Bugün için yani kullandığın bu görevi kendini beslemek için, kendini yükseltirmek için bu hepsi sıfıra indireceğim diyor. Efendinin evi için utanç nedenisin. Sen Davud'un adına leke getirdin. Seni görevden alacağım, makamından alaşağı edeceğim. Demek Rab bu birinci görevlisi Şevna'yı görevinden atacak. Çünkü kendi vlastını, kendi gücünü, kendi yani görevini kötüye kullandı. Ama ikincisini Eliyakim'i övüyor. Evet ve bu ikinci görevli Eliyakim sanki 750 sene sonra yaşayacak olan Mesih için bir semboldür. Bu Eliyakim sanki Mesih'in habercisi. Devam ediyoruz ayet 20. Yeşaya 22. O gün Hilkiya oğlu kulum Eliyakim'i çağırıp senin cüpünü ona giydireceğim. Yani Şevna'dan alıp cüpeyi, yetkiyi Eliyakim'e verilecek. Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacak. Bir baba gibi davranacak. Beslemeyecek kendini ama evlatlarını gibi düşünecek. Davud'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapamayacak, kapadığını kimse açamayacak. İşte burada görüyoruz bu söz nereden geliyor? İkinci görevli Eliyakim, Mesih için bir ön bildiri, bir müjdelemedir. Ve şimdi İsa diyor ki, bu anahtar bende. Benim bu Eliyakim'in karşılığı. Yani Davud'un sarayı bana verildi. Allah'ın sarayı bana verildi. Ben kontrol ediyorum kim girecek, kim çıkacak. Ben kontrol ediyorum içindekileri. Yani Rab'bin halkının güdücüleri arasında Rab bir ayrım getirecek. Ve bu da bugünkü yani kilise önderlerine büyük bir ders var. Sen kimi benziyorsun? Şevna'ya mı? Eliyakim'e mi? Ve Rab diyor ki Şevna'dan alacağım, Eliyakim'e vereceğim. Var önderler Allah'ın onlara verdiği yetkiyi, ruhsal görevini kullanıyorlar tek bir amaçla. Kendi şanını ve şerefini büyütmek için. Ve eski antlaşmada zaten birçok ayetler var. Nerede diyor ki o Mesih geldi mi? O benim halkıma iyi bir çoban olacak. İyi bir önder olacak. Ya da bu da okuduğumuz gibi babalık yapacak. Koyunlarının iyiliğini düşünen bir çoban olacak. Değil, kendi kendini besleyen biri. Bugünkü önderler ibret alsınlar bu ayetten. Madem Rab İsa Mesih 1. yüzyılda Ferisileri, Sadukileri, başkâhinleri davaladı. 40 sene sonra onların oyuncağı olan bu kocaman tapınağı yaktı, yıktı, yok etti. 70 senesinde Romalılar onu yaptı. Madem öyle, o zaman sen bir önder olarak kork. Korkun, o gün gelecek Rab İsa o koyunlarınızı, hani Dakka'da onları diktatörlük yapıyorsunuz, sizin elinizden kurtaracak ve Allah'ın yüreğine uygun çobanlar yetiştirecek. Sevna'dan Eliakim'e güç verilecek ve bugünkü önderler bunu kafalarına yazsınlar. Yani bu yeni önderler, yeni kuşak önderler sizin yerinizde önder olacaklar. Demek İsa çok büyük bir sözle girişiyor. Bütün kontrol bende. Allah benim. Hakikat olan benim. Ve bütün anahtarlar bende. Ondan sonra başka mektuplarda azalama var. Kilisenin zayıf taraflarını, kusurlarını buluyor İsa Mesih. Ve diyor ki sizin aranızda böyle böyle şeyler var. Ama Philadelphia'da onu okumuyoruz. Yok. Hiçbir azalama yok. Sadece övgü var. Devam ediyoruz. Okuduk ayet 2. Ben senin işlerini biliyorum. Bak, senin önüne açık bir kapı koydum. Onu da kimse kapamayacak. Çünkü az bir kuvvetin var. Ama benim sözüme sıkı tutundun. Ve adımı inkar etmedin. Bak, İsa Mesih o kiliseye, oradaki kardeşleri sanki onların halinden anlıyordu ki zayıf, güçlü bir tarafın yok. Ama açık bir kapı koydum. Açık bir kapı koydum. Ne demek istiyor açık bir kapı? Bu açık kapı sözü İncil'de her zaman bir amaçla geçiyor. Müjdelemek için bir fırsat. Açık kapı var mı? Giriyorsun ve insanlara müjdeye bildiriyorsun. Açık kapı yok mu? Tamam mı? Konuşma fırsatın yok. Pavlus bunu sık sık kullanıyor. 1. Korintiler 16:9. 2. Korintiler 2:12. Kolosiler 4:3'te Pavlus kendisi bu sözü kullanıyor. Açık bir kapı. Rab bana açık bir kapı verdi. Gidip orada müjdeleyim. İsa şimdi konuşuyor bu kiliseye. Zayıfsın ama gene de açık bir kapın var. Tam sanıyorum bizim için konuşuyor. Biz aynı durumda değiliz. Değil miyiz? Ve sonra devam ediyor. Bakalım nasıl anlatıyor. Bak, şeytanın duahanesinden o kişiler var ya, hani kendilerini Yahudi diyorlar ama aslında Yahudi değildirler, yalan söylüyorlar. Ben onları öyle yapacağım, gelip sen ayaklarının önünde diz çökecekler. Ve anlayacaklar ki ben seni sevdim. O Philadelphia'daki kardeşlerin en büyük problemi nereden geldi? O baskı nereden geldi? Değil Romalılardan, polisten, değil yani Grek komşularından. Nereden geldi? Yahudilerden. Ve öyle bir laf kullanıyor, şeytanın sinagogu. Bir sinagog Yahudilerin duahanesi. Ve bu sinagog artık yani Yahudiliğin simbolu oldu. Her bir kasabada, her bir mahallede sinagoglar vardı. Biz Yahudiyiz, biz Allah'ın seçili halkıyız diye övünürdüler. Biz Allah'ı tanıyoruz. Ama şimdi İsa bana diyor ki bunlar şeytanın sinagogu. Şeytanın duahanesi. Bu laf bugünkü insanlara çok ağır geliyor. Kabul etmek istemiyorlar. Nasıl başka dine inananlara diyebilirsin şeytandan imişler? Bugün insanlar öyle düşünüyor. Ama bu bir hangi insanın küfürü değildir. Bu Allah'ın değerlendirmesidir. Bu söz bir hangi insanın ağzından çıkmadı. Biz böyle konuşursak bize yakışmıyor. Ama bu İsa Mesih'in sözleri. O bir değerlendirme yapıyor ve durumu, ruhsal durumu öyle açıklıyor. Bu insanlar diyor, bu Yahudiler şeytan tarafından güdülürmüşler. Onlara güden şeytanmış. Biz de lazım o sözü araştıralım ve kabul edelim. Bugünlerde Yahudiler, hatta çoğu protestanlar bile bu lafı işitince diyecekler, yani bu antisemitizmdir, yani Yahudi düşmanlığı. Ve gerçekten de tarihi bakmış olursak, Yahudiler yüzyıllar boyunca Hristiyan devletlerde eziyet ve baskı gördüler. Çak 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon kişi Almanya'da ve Polonya'da öldürüldü. Ama 1. yüzyılda, yani Yuhanna'nın zamanında durum tam tersiydi. Hristiyanlar, Mesihçiler Yahudilere baskı yapmazdılar, tam tersi. Yahudiler Mesihçilere, kiliseye baskı yapardılar. Onları Roma devletine teslim edip öldürmelerini istediler. Durum buydu Yuhanna'nın zamanında. Evet ve bunu şimdi İncil'de bile başka ayetlerde daha önce. Çünkü biliyorsunuz yani vahiy kitabı, açıklama kitabı son olarak yazıldı. Mektuplardan belki 30 sene sonra. Ama daha önce bile bunu görüyoruz. 1. Selanikler 2.14. Selanik, Gürtsya'da, Yunanistan'da. Siz de Yahudiye sancağındaki Mesih İsa'da olan Allah toplulukları gibi oldunuz. Çünkü onlar Yahudilerden nasıl çekileceklerse siz de aynısını kendi ehalinizden çektiniz. O Yahudiler hem Rab İsa'yı hem de kendi peygamberlerini öldürdüler. Ve bizi de dışarı attılar. Onlar Allah'ı memnun etmiyorlar ve bütün insanlara düşman oluyorlar. Yahudiler bize engel oldular sırf milletlere konuşmayalım da kurtulmasınlar. Öylelikle her zaman gibi kendi günahlarının ölçüsünü dolduruyorlar. Ama Allah'ın en büyük öfkesi onların üstüne çöktü. Pavlus bunu daha 50 sene önce yazdı. Yuhanna'dan. Ya da bakıyoruz Apostolların İşleri 7. bölüm. O da İstefanos'u görüyoruz. Nasıl yani taşlanarak öldürülüyor. Uzun bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşma hani müjdelemek değil. Yani Yahudileri Mesih'i çekmek için konuşmuyor. Onların günahlarının suçunu sıralıyor. Ve en sonunda bu konuşmanın sonunda 7.51'de şöyle konuşuyor. Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve kulaklarınız da sünnetsiz olan adamlar. Siz her daim kutsal ruha karşı gidiyorsunuz. Her daim kutsal ruha karşı gidiyorsunuz. Yani Allah'ın konuşmasına karşı gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı? Siz de aynısını yapıyorsunuz. Dedeleriniz peygamberlerin hangisine fenalık yapmadılar ki? O peygamberler önceden bildirdiler doğru olan gelecek diye. Onu bildirenlerin katilleri dedeleriniz idi ve onun kendisini ele verenler onun katilleri şimdi siz oldunuz. İsa diyor Yahudilere bu ağır suçlama. Kendisi Yahudi de, pardon İsa değil, Stefanus kendisi Yahudiydi ama önderlerine öyle bir suçlama yapıyor. Siz beklenen Mesih'i öldürdünüz. Evet ve öyle de şöyle yani bir duruma geldiler. Ve en sonunda Yuhanna bu değerlendirme yapıyor. Şeytanın sinagogu. İyi de diyebiliriz ki yani sen Mesih'i kabul etmedin. Fenalık yapıyorsun imanlılara ama şeytan o neden geliyor? Nasıl diyebilirsin şeytan hani sizi güdüyor, sizi ayırıyor. İsa kendisi bunu söyledi. Bakın Mata 12. bölümde Ferisiler İsa'ya mana buldular. İsa'ya suçlama yaptılar. Sen cinleri kovuyorsun cinlerin başı ile Beelzebub'la. Ve bu bütün 12. bölüm bu temada geçiyor. Ve en sonunda İsa küçük bir benzetme yapıyor. Ve onu dikkatlice okuyalım. İsa şöyle konuşuyor. Mata 12.43. Şimdi mundar ruh insandan çıktı mı? Susuz yerlerden geçip rahat arıyor ama bulamıyor. O zaman diyor geldiğim evi döneyim. Gelince bir bakıyor evde kimse oturmuyor. Hem de süpürülmüş ve toplanmış. O vakit gidip yanına kendisinden beter olan 7 tane ruh daha alıyor. Ve gelip o evde oturuyorlar. Adamın son hali de evvelki halinden daha kötü oldu. Buraya kadar bu sözleri okuduğumuz zaman anlıyoruz İsa ne için konuşuyor. Ve gerçekten aramızda mahallede bunu defalarca gördük. Var kötü ruhlar insanlara tutsak ediyorlar, bağlıyorlar. Herkes biliyor bu. Herkesin bildiği bir durum. Hani bizimkiler diyor hastalandı. Hastalanmadı. Kötü ruhlar onu kontrol ediyor. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Psikoloğa, psikiyatra, doktora, sonra hocaya, sonra Haskova'daki büyük hocalara çare yok. En sonunda bizi geliyorlar ve İsa Mesih'in adıyla bunlar çıkıyor. Kötü ruhlar çıkıyor. Mecbur çıkmaya. Çünkü onlardan daha büyük biri var. Biz sözleyen onları kovuyor. Ama sonra ne oluyor? Kurtulduktan sonra ne oluyor? O kişiler biz bunu çok gördük. Kurtuldular. Ama İsa Mesih'e gelmediler. Yani bu sözlere hep sanki individual mı? Yani kişisel kabul ediyoruz. Sanki bir kişinin hayatında yer alıyor. O da doğrudur. Gerçekten eğer kutsal, eğer ruhsal boşlukları kutsal ruhla doldurmazsak onun yerine kötü ruhlar alıyor. Bunu anlıyoruz. Ama İsa bu dersi vermek istemiyor. Sanki bu sanki herkesin bildiği bir hakikat. İsa devam ediyor konuşmaya ve çok büyük bir ders veriyor burada. Aslında ders vermek istediği bu. Bakın bu meselenin sonunda İsa ne diyor? Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak. Anladınız mı? Yani İsa konuşmuyor bir kişi için. İsa konuşuyor bütün halk için. Ben geldim. Yani kötü ruhlar hepsi çıktı İsrail'den. Ama beni kabul etmezseniz ne oluyor? 7 kat daha beter duruma düşersiniz. Ve İsa bunu konuşuyor bütün halk için. Yani onu kabul etmeyen, kutsal ruhu kabul etmeyen o duruma düşecek ve bütün halk aynı damga yiyor. İsa burada demek istiyor ki bizim Yahudi halkı beni Mesih olarak kabul etmedi mi onun hali çok fena olacak. 7 tane kötü ruh yani şeytanın bütün güçleri onun üzerine gelecek. Bunlar İsa'nın sözleri. Yani sinagoglarınız, toplantılarınız şeytanın sinagogları olacak. İşte İsa Mesih bu sözlerine dayanarak Yuhanna hani tekrarlıyor bunu. İsa bir daha konuşuyor ona. Şeytanın duahanesi, şeytanın sinagogu. Ve sanmayın bu sadece o zamanki durum için geçerli. Bütün tarih boyunca biz bunu görüyoruz. Bugüne kadar bunun etkilerini görüyoruz. Yahudiler İsa'yı Mesih olarak kabul etmiyorlar. Bunu biliyoruz. Tamam, kabul etmesinler. Herkes kararında serbesttir. Kimseye zorlamıyoruz. Ama İsa'yı kabul etmemekten kalmıyorlar. Büyük nefret besliyorlar İsa'ya karşı. İsa'yı lanet ediyorlar. Ve imanlıları da lanet ediyorlar. Bakarsan büyük bir kontrast. Müslümanlar ne kadar da imanlıları keserseler, öldürürseler İsa'ya karşı büyük bir saygı var. Müslümanlar İsa'yı peygamber olarak kabul ediyorlar. Bizim peygamberimiz diyorlar hatta. Yani İsa'ya küfür etmek yok onlarla. Ama Yahudiler öyle değil. Yahudiler bugüne kadar Talmud kitabında, yani İsa'dan 300-600 sene sonra kadar yazıldı. Bu Talmud kitabında büyük bir komentar kitabıdır. Yani kutsal kitabının üzerinde bir komentar, bir açıklayış, bir tefsir gibi. Ve o kitabında, Talmud kitabında İsa'yı lanetliyorlar. Ve bugüne kadar bu okunuyor. Hiçbir zaman bu ayetler silinmedi. Birkaç örnek vereyim. Yazıyor bu Yeşu, İsa. Yeşu adını İbranice olarak şöyle açıklıyor ve ilk harfleri sıralıyorlar. Onun adı sonsuza kadar yok olsun. Tamam öyle diyorlar. İsa adı bu demekmiş. Diyorlar ki İsa zinacıymış ve taşlara tapan bir putperestmiş. Ve tövbe etmediği için Yahudi halkından kesilip atıldı diyor. İsa'nın anası Meryem kadınların saçını ören bir yolsuz kadınıymış. Yani çok erkeklerin yatmış ve İsa'nın babası da Pantera adında Romalı bir askeriymiş. De böyle iftira atıyorlar. Ve en sonunda diyor ki İsa cehenneme atıldı, bugün cehennemdedir. Ve orada sonsuza kadar kaynayan dışkı içinde yanarak acı çekermiş. Bugüne kadar bu Talmud'da yazıyor ve düşünce budur. Ya tabii bugün insana daha nazik konuşuyorlar televizyon kameranın önünde. Ama asıl duygu değişmedi. Ve onun için İsa bu lafı kullanıyor. Şeytanın sinagogu. Bize çok ağır geliyor bu laf. Ama gerçeklere bakmış olursak hani aslında o kadar uzak bir şey değil. Evet ve aynı söz şeytanın sinagogu. Rab İsa kullanıyor 2. bölüm ayet 9'da İzmir Kilisesi'nde konuşurken. Şeytanın duahanesinden olanlar sizi baskı yapıyorlar. İzmir ve Philadelphia azarlama topluluklardır ve aynı problemle karşılaşırdılar. İzmir Kilisesi'nde Rab İsa diyor senin fukaralığını biliyorum. Philadelphia kasabasındaki kardeşlere gene diyor biliyorum sen zayıfsın. Fukara ve zayıf. Demek o iki topluluğun imanlıları sayıca az bizim gibi. Çoğu da iş bulamadılar. Müşteri bulamadılar. Neden? İş mi yok? Müşteri mi yok? Var ama Yahudiler engel oldular. Onun için fukara duruma düşürdüler. Aralarında okumuş kuvvetli kişiler yoktu. Onlara iş versin, onları kollasın. Onun için zayıf ve fakirsin. Sen düşün. Günden güne sürekli baskı var. Başına gelen zorlukların tek bir sebebi var. İsa'ya iman etmişsin. Değil mi? İş yok, bir ekonomik krize var, her şey var ama sana yok. Çünkü sen İsa'ya iman etmişsin. İsa'dan vazgeç ve rahat ol. İş var, para var. Sanıyorum biz o durumda olsak, her gün açlıktan ağlayan kızanların sesine hangi baba yüreğe, hangi ana yüreğe dayanacak? Büyük bir deneme. Bütün akrabalar, bütün mahalle sana karşı her gün iftira uydurursa, her gün senin yüzünü tükürürseler, seni polisin eline teslim ederseler, sen ne yapacaksın? Eminim çoğumuz vazgeçecek İsa Mesih'ten. Sade rahat olalım. Sade yaşamımız hani düz olsun. Evet ama İsa devam ediyor. Ben zaten buyurmuştum sıkıntıya dayanasanız. Ve sen madem benim bu sözümü korudun, ben sana bunu yapacağım diyor. Rab bu da besikçilere büyük bir kuraj veriyor. Siz sözde Allahsız milletlerin olanlar yani İsa'ya iman etmekle yeniden doğdunuz ve ikinci doğuşunuz sizi Yahudi yaptı. Artık Allah'ın halkı beden şeylerine bakmıyor. Bakın çünkü şöyle yazıyor. Filipiler 3'te şöyle okuyoruz. Çünkü asıl sünnetli olanlar biziz. Ne demek? Asıl Yahudi biziz. Biz ki Allah'a ruhta hizmet ediyoruz. Dil beden kurbanlarına. Mesih İsa'da seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz. Ne demek beden şeylere? Aa ben Yahudi soyundanım. İşte böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte vatandaşsınız. Allah'ın hanesindensiniz. Bu saklı bilgi de şuydu. İsa iyi haber yolu ile milletler aynı mirası paylaşıyorlar. Aynı bedenin parçalarıdır. Allah Mesih İsa da onlara aynı sözünü verdi. Yani bütün bir eşitlik var. Bütün bir yani hiçbir fark yok diyor. Siz diyor asıl Yahudisiniz ve öbürler değil. Görüyor musunuz? Onun için diyor şeytan diyorlar ki Yahudiler ama yalan söylüyorlar. Ve İncil'de görüyoruz asıl Yahudi kimdir? İsa Mesih'e iman eden, İsa'yı Mesih olarak kabul eden Yahudidir. Beden şeylere güvenmiyorum. Hani pasport var ya da babam, annem Yahudiydi. Bugünlerde hiç kimse senin kafanı karıştırmasın. Bu hakikati iyice anla. Yok artık sen bizden başka Allah halkı. Yok iki tane Allah halkı, kilise, Rus, Yahudiler. Hayır. Yahudilik artık bambaşka yani bir definisyon aldı. Yahudilik bambaşka tanımlanıyor. İsa'ya Mesih olarak kabul etmek. Ben sanıyorum bu ayetleri okuduktan sonra Rab son 2000 sene içinde yani Paulus bu ayetleri yazdığından bu yana aklını değiştirmedi. Yok. Aynısı devam ediyor. Demek bugünlerde Yeruşalim'de, Tel Aviv'de biz Yahudiyiz diye bağıranlara bakmayacaksın. Onlara Allah'ın seçtiği halkı demeyeceksin. Onlara imrenmeyeceksin. Ve o düşünceye destekleyen vaizler var. Çoğu kiliseler artık böyle bir Yahudi perestliğe girdi. Onlara kulak asmayacaksın. İncil'e bakacaksın. Onların törenlerine, bayraklarına, koç boynuzlu borularına bilmem ne saygı duymayacaksın. Asıl Yahudi sensin. Onlar da yalan söylüyorlar. Bu büyük hakikati İncil bize İsa Mesih'in ağzından işitiyoruz. İzmir ve Filadelfya'daki kardeşlerimiz dayandılar. Vazgeçmediler. Yorulmadılar. Rab İsa da onlara iki tane büyük söz veriyor. Madem dayandın ve kolay değil. Biz belki bunun 5%'ini görüyoruz. Aslında çok büyük baskı yok aramızda. Ara sıra laf işitiyoruz. Ara sıra bize hani konuşmuyorlar, dalgınlık yapıyorlar. Ara sıra belki bir iki imanla belki işinden oldular. Ama gerçek baskı daha görmedik. Ama gelse biz ne yapacağız? Sen ne yapacaksın? Sor kendi kendine. Öyle bir durumda olsam ben ne yapacağım? Dayanacağım mı? Siz dayandınız diyor İsa Mesih. Siz dayandınız. Ve ödül olarak, karşılık olarak iki tane büyük söz vereceğim size. Birincisi, o sahte Yahudiler senin önünde onlara diz çöktüreceğim. Senin önünde. Ve anlayacaklar ben seni sevdim. Bakın. Onlar diz çökecek senin önünde. Bunu mu istiyoruz? Ben öyle bir kişi miyim yani bana diz çöksünler? İsa bunu demek istemiyor. Ama istiyor söylesin ki en sonunda anlayacaklar Mesih kimdir? En sonunda anlayacaklar benim asıl tabiatım nedir? Ve ben seni sevdim. O gene eski antlaşmaya, Yeşaya 60. bölüme bağlanıyor. Ve o da gene Mesih için bir peygamberlik var. Diyor ki kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerinde doğuyor. Gelecek Mesih'in zamanı için bir peygamberlik sözleri. Devam ediyor ayet 14. Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler. Seni hor görenlerin hepsi Rabbin kenti, İsrail'in kutsalının Siyon diyerek ayaklarına kapanacaklar. Sanki Yeşaya bu durumu önceden söylemiş. Ve İsa demek istiyor ki Yeşaya'nın sözü gerçekleşecek. Bunların arasında çok kişi imana gelecek ve anlayacaklar ben seni sevdim. Nasıl Filipi'de Paulus ve Silas, değil mi? Apostolların İşleri 16. bölümde Paulus ve Silas Filipi kasabasında mahpusa dağılmışlar Ve gece ne oluyor biliyorsunuz? Onlar ilahi söylerken, dua ederken büyük zelzele oluyor. Ve sonra ne oluyor? Bu zindancı başı ne yapıyor? Hapishane direktörü zelzeleden sonra öldürmek istiyor kendini. Ve en sonunda yani Pavlus sakinleştiriyor onu. Ve bu adam imana geliyor. Sonra ne oldu? Kalkıp onların ayaklarını yıkadı. İşte sanki İsa aynısını söylüyor. Bu mahpusçu başı yani yapacağım bu Yahudileri. Gelip sana hizmet edecekler. Rab ikinci bir söz veriyor. Ben de seni o deneme zamanından koruyacağım. Bak, değil sadece onlara bir şey yapacağım, seni de, sana da bir şey yapacağım. Seni diyor, o deneme zamanından koruyacağım. Nasıl bir deneme zamanı? O deneme zamanı tezler de bütün dünyanın üzerine gelecek. Dünyada oturanları denemek için. Ah, bu ne demek oluyor şimdi? Birçok imanlı bunu çok seviyor. Demek istiyorlar ki, ah ne zaman belalar geldi değil mi? İmanlılar olmayacak. Biz yokuz. Allah bizi alacak, çekecek bizi. Rab onları koruyacak. Evet, ama nasıl? Nasıl koruyacak? Sıkıntı zamanı gelince Rab izin vermeyecek, imanlı perişan olsun. Ama tam olarak bu ne demek oluyor? İşte burada iki anlayış var ve lazım onu iyice düşünelim. Rab bizi bu sıkıntı zamanında, deneme zamanında nasıl koruyacak? Ne biçimde? Korumak nasıl olacak? Evet. Rab imanlıyı korkunçluktan uzaklaştıracak mı? Öyle ki uzaktan seyredecek, nasıl o belalar başka insanların üzerine geliyor. Öyle mi? Nasıl Yunus çekildi Nineve kasabasından, hani işte pukanki yiyerek baktı, şimdi Allah ateş yarsın kasabanı. Öyle mi? Öyle mi? Koruyacak bizi? Yoksa imanlılar bütün insanlarla birlikte o belalardan etkilenecek. Ama Rab bize garanti veriyor ki en sonunda her şey iyi olacak, öyle mi? Hangisi doğru? Büyük bir şey. Sor kendini, nasıl istiyoruz? E tabii ki insan arzuları, beden arzularımız, beden tabiatımız ne istiyor? O, tabii çeki görmeyelim. Yani uzak duralım. Başkalarının üzerine gelsin bütün bu belalar. Benim üzerime değil. Evet, hangisi doğru? Büyük bir fark değil mi? Bunu anlamak için sormalıyız. Allah insanlara ne amaçla bela gönderiyor? Ne amaçla bela gönderiyor? Denemek mi yoksa yargılamak mı? Büyük bir fark. Denemek mi yoksa yargılamak mı? Davalamak mı? Amaç denemek ise imanlılar imansızlarla birlikte çekecekler. %100. Savaş oldu mu? Düşman asker sormuyor, imanlı mısın, imanlı değil misin? Hastalık oldu mu? Virüsler sormuyor. İmanlı mısın, imansız mısın? Zelzele oldu mu? İmanlıların evleri de yıkılıyor, imansızların da yıkılıyor. Burada bir ayrım yok. Ama son davalamada, son belalar gelince, Allah bütün öfkesini insanların üzerine dökünce, o zaman imanlılar ondan etkilenmeyecek. O zaman Romalılar 8:1 geçerli, artık Mesih İsa'da olanlara hiçbir suçluluk, hiçbir mahkumiyet yoktur. Bakalım Rab İzmir'e ne demişti? Sen ölüm derecesine kadar sadıkan ol, o zaman sana yaşam tacını vereceğim. Ne demek bu? Ölüm derecesine kadar sadıkan ol. Demek ölüm var. Demek çeki var. Demek acı var. O zaman diyor sana yaşamın tacını vereceğim. Dayanmak budur. Ve şimdi Rab Philadelphia'daki siz dayandınız. Demek Rab için ölmek var. İsa babasına bizim için nasıl dua etmişti? Yuhanna 17'de ayet 15. İsa imanlar için dua ediyor ve şöyle diyor. Ben dilemiyorum onları dünyadan kaldırasam. Ama onları kötü olandan koruyasın. Bakın görüyor musunuz? Değil dünyadan çek onları. Acıları, çekileri, bombaları görmesinler. Ama kötü olandan koruyasın. Zaten bizim en önemli tarafımız bu. Şeytan bizi almasın. Bu beden hep çürüyecek. 5 gün önce, 5 gün sonra. 50 sene önce, 50 sene sonra hep aynı tarafa gidecek. Ama asıl kayıp, asıl kaybolmak, asıl ölmek şeytan bizim kurtuluşumuzu çalırsa. Değil mi? Evet, demek bu yeryüzünde imanlıya ölmek bekliyor. Ve Rab bütün insanları nasıl deneyecek? Rab bütün insanları nasıl deneyecek? Zelzeleler, savaşlar, epidemiyalar ve böyle şeyler geldiği zaman insan ne yapabilir ki? Bu bir deneme mi? Ben buna bakıyorum. Savaş geldi mi? Deprem geldi. Bu bir deneme mi? Hayır. Bir şey yapamazsın. Bu üstüne gelecek karar yok. Senin vereceğin karar yok orada. Bir refleks gibi bakıyorsun hayatta kalmaya. Bu da karar vermek diye bir şey yok. Denemek de yok. ne de karar yoksa denemek diye bir şey de yok. Ama var bir deneme. Mesih gelmeden hemen önce başka bir deneme var. O da Antikrist'in gelmesidir. O ortaya çıktı mı işte asıl deneme o. Çünkü bütün imanlılar şaşacaklar. Bu İsa mı değil mi? Tamam mı? Öyle yapacak kendini, öyle tanıtacak kendini. İmanlıların çoğu düşecek burada. Asıl deneme budur. Ve Rab diyor ki Philadelphia topluluğuna sen dayandın bütün bu çekilere. Sen imanda büyüdün artık ve onun için Antikrist ve onun hizmetçileri geldi mi sen fark edebilirsin. Hangisi doğru, hangisi yanlış. Evet, orada insan karar verebilir. Bu Antikrist'e inanıp boyun eğeceksin mi yoksa inanmayacaksın, boyun eğmeyeceksin mi? İşte İsa'nın anlamı odur. Kim sıkıntılara karşı direndiyse, kim İsa'nın ve daha doğrusu apostolların öğretişine sadıkan kaldıysa, o en büyük aldatma gelince de sağlam kalacak. Evet ve devam ediyor. Ben tezlerde geleceğim. Sahip olduğun şeye sıkı tut, kimse senin tacını çalmasın. Kimse senin tacını çalmasın. Demek var bir taç. Demek dayanmışsın, kazanmışsın. Dayan, sonuna kadar kimse onu çalmasın. Tezlerde geleceğim diyor. Ne demek bu? Nasıl bir tezle? İsa Philadelphia Kilisesi'ni aldattı mı? 2000 sene geçti neredeyse. Bu tezler mi diyeceksin? Hı? Ama tezler de aynı zamanda şevik demek olabilir. Ansızdan geleceğim. Ve İsa bunu demek istiyor. Ünlü fizikçi var ya Albert Einstein. Hep çoğunuz duymuşsunuz onun adı. En büyük matematikacı, en büyük fizikçi. Ona sormuşlar onun relatiflik teorisini anlatsın. Kişiler anlamadı. Çok derin olduğu için. O da şöyle cevap verdi. Sizce 5 dakika uzun bir zaman mı, kısa bir zaman mı? Uzun mu, kısa mı? Hangisi? Değişiyor değil mi? Delikanlı sevgisiyle birlikte el ele tutuşarak parkta gezerse o zaman 5 dakika nedir? Çok kısa bir zaman. Ama diyor seni harıl harıl yanan bir sobanın üzerine oturtsam ve desem 5 dakika dur orada. 5 dakika bir sonsuzluk kadar yani değil mi? Bitmez. İşte aynı biçimde. İsa tez geliyorum deyince aynı durumlar var. Değil mi? Evet. İsa'yı yürekten seven, onu dört gözle bekleyen kişi hani kim derse bu dünyada benim için hiçbir şey kalmadı. Çekici bir tarafı yok. Hani onlar için İsa'nın gelişi her zaman yakındır. Kısa zamanda. Ama tabii ki kim bu dünyada rahat ise o İsa azıcık bekle. Oyalan biraz. Şu işlerim var. Onlar için İsa'nın gelişi uzak. Evet. Kimse tacını almasın diyor. Kimse seni saptırmasın. Kurtuluşundan olmayasın. Ve bu durumda artık gene tarihi dönelim. Philadelphia'daki kardeşlerimizin zamanına dönelim. Çünkü Yuhanna bunları yazmadan 20 sene önce yani 70 senesinde ne oldu? 70 senesinde Yeruşalim'de o tapınak yıkıldı. Romalılar gitti. Yok ettiler orasını. Ve bütün Yahudiler, milyonlarca kişi dağıldı. Yüz binlerce Yahudi başka taraflara, başka devletlere kaçtı. Ve binlerce Yahudi Asya sancağına geldi. Ve İzmir ve Philadelphia kasabalarına yerleştiler. Mesela önce orada 500 Yahudi varken oldular 3000, 5000, 10 kat büyüdü Yahudilerin sayısı. Ve büyük bir kuvvetle geldiler oraya ve oradaki imamlara baskı yapmaya başladılar. Onun için İsa diyor ki onlara kulak verme. Çünkü sadece baskıyla değil aynı zamanda laflarla onları kandırmaya yani çalıştılar. Bakın eski antlaşmada şöyle şöyle yazıyor. Onları kandırmaya bakıyor. Kimse senin tacını çalmasın. Ve her kilisede yaptığı gibi en sonunda İsa yenenlere söz veriyor. Yenenlere söz. Sen yenenlerden misin? Sen yani uğraşıyor musun? Bir savaş var mı senin hayatında? Yoksa böyle düz gidiyor. Yoksa bırakıyorsun kendini akıntıya, beni nereye götürürsüler, halı nasıl düşünürse ben de oraya gideceğim. İmanlığın hayatı bir savaştır. Yenmek var, yenilmek var. Sen mi yeneceksin, yoksa başkalar mı seni yenecek? Kim yenerse, bu söz her zaman geçiyor. Kim yenerse, ben onu Allah'ımın evinde bir direk yapacağım. Allah'ımın evinde bir direk yapacağım. Ve detaylı devam ediyor. O oradan bir daha çıkmayacak. O kişinin üzerinde Allah'ımın adını yazacağım. Ve Allah'ımın kasabasının adını da yazacağım. O da yeni Yeruşalim'dir. O gene gökten hani Allah'ımın yanından iniyor. Hem de benim yeni adımı yazacağım. Bakın, ödül olarak diyor bir direk olacaksın. Sen bir imanlıyken bir direk olacaksın. Yani eğer gittiyseniz Atina'ya ya da başka eski Grek kasabalarında görüyorsunuz bu putların tapınaklarında direkler var ama insan biçimde. Yani bu direkleri öyle yontmuşlar, insan heykeli yapmışlar. O zaman çok görünen bir şeydi. Seni de öyle yapacağım. Tamam mı? O tapınağın içinde sen bir direk olacaksın. Direk ne demek? Sağlamlık. Sarsılmaz bir durum anlatıyor. Evin direği. Var ya bu laf, evin direği. Ne demek? Bu yıkıldı mı? Bütün hane yıkılıyor değil mi? Direk bu demek. Ayakta tutan. Allah'ın evinde direk olunca kimse senin yerini alamaz. Bir daha çıkmayacaksın diyor zaten İsa. Sonsuzlara kadar Rabbin yanında duracaksın. Onun yakınlığını hissedeceksin. Philadelphia 17 senesinde, yani 80 yıl önce, Yuhanna yazmadan önce büyük bir zelzele oldu ve birçok evler yıkıldı orada. Büyük bir deprem oldu. Sadece birkaç tapınak ayakta kaldı. Ve Rab İsa da o manzarayı, bu olayı kullanıyor ruhsal bir ders vermek için. Nasıl o zaman sadece tapınaklar ayakta kaldı? Eğer sen baskılara dayanırsan ben seni öyle yapacağım. Kim sıkıntılara dayanırsa daha yeryüzünde bir direk oluyor. Sen dakikada direk misin? Tapınak biziz. Hep bununla övünüyoruz. Allah evi biziz. İyi de sen o da nesin? Yani yerde duran bir kağıt parçası mı? Yoksa bir direk mi? Yani bu kiliseyi, bu topluluğu sen taşıyor musun? Sende var mı öyle bir düşünce? Ben bu da önemliyim. Ben direk vazifemi yaparsam bu kalacak ayakta. Ama dersin ben boşver, ben çıkıyorum. Ne oluyor? Bütün struktura zayıflanıyor. Ve İsa diyor ki, 3 at yasacağım. At her zaman sahiplik demekti değil mi? Bir şişi üzerinde yazarsan bu Hüseyin'indir. Demek ki sahiplik gösteriyor. Ve diyor ki bu dereye 3 tane at yazacağım. Ve bunlar baba, ruh ve oğul gibi. Yazıyor ki birincisi Allah'ımın adını yazacağım. O at nedir? Babadır. Babamın adı yazıyor. Yahudiler Allah'ı tanımaz mıydı? Allah'ın adını bilmez miydiler? Bilirdiler. Ama yeni at babadır. Sonra diyor yeni kasabanın adını yazacağım. Gökten gelen Yeruşalim. Bu kutsal ruh sanki bu kasabayı canlandırıyor. Ve en sonunda yazıyor ki kısa kesiyorum biraz. İsa'nın yeni adını. Benim yeni adımı yazacağım. Bu ne? Yeni ad. Mesih bir ad değil. İsa'nın özel adı İsa. Yeşua. Yeni bir ad kutsal kitapta her zaman hayatında büyük bir değişiklik demektir. Ve yeni tabiat demektir. Avram oldu İbrahim. Avraham. Onun karısı Saray oldu Sarah. Yakup oldu İsrail. Ve o da çok güzel görüyoruz. Ne zaman senin karakterin değişiyor, ne zaman tabiatın değişiyor, ne zaman senin bütün durumun değişiyor başka bir ad veriliyor. Ve İsa diyor ki yeni adımı yazacağım. Demek burada yeni ad var İsa'nın. O da nedir? Nedir bu yeni ad? Demek istiyor ki yeni kişiliğimi tanıtacağım sana. Artık beşikte ya da yemlikte yatan bir bebek değilim. Hani Noe'de, Koleda'da değil mi? Ay ne tatlı, cici bicili. İsa'yı öyle tanıyoruz. Ve artık haçta böyle asılı duran, kanları içinde ölümü çeken bir kişi değilim. İsa nedir? İsa'nın yeni adı. Yuhanna İsa'yı sanki bu yeni adla gördü, tanıyamadı. Her taraf aydınlık ve tanıyamadı. İsa'nın yeni kişiliği budur. Öyle bir kişiye hizmet ediyoruz. Öyle bir kişiye iman ediyoruz. Öyle bir kişiye umut bağlıyoruz. Evet, bunu anlasın herkes. İmanlı olarak bunu tam olarak göreceğiz İsa'yı ve onun gibi olacağız. Philadelphia dediğimiz gibi sadece övgü alıyor Rab'den. Neden? Çok işlediler mi? Efes kasabası gibi yüzlerce imanlı programlar. Çok büyük peygamberlere ruhsal vergiler mi vardı? Tiyatira gibi. Hayır. Azlan sadık kaldı. Senin gücün azdır biliyorum. Ama bu az gücünü kullan. Kullan. Sadık kal. Onu kullandılar. Açık bir kapı diyor. Ve baskılar altında müjde yayan bir kilise oldular. Baskılar altında iken müjdeyi yayan bir kilise oldular. İki defa söyledim. İyice anlayalım. Biz sanıyoruz baskın geldi mi? Ay susalım. Daha fazla ağzımızı açmayalım. Başımıza daha büyük belalar gelmesin. Saklıdan toplanalım. Ama onlara açık bir kapı verildi ve kullandılar bunu. Ve onun için son zamanlarda aynısını görüyoruz. Kiliselere baskı arttıkça şu anda görüyoruz. Milyonlarca Müslümanlar ve milyonlarca Hinduistler imana geliyor. Tarihte hiç olmayan şeyleri şu anda görüyoruz. Baskı ve müjdeleme, bunlar paralel gidiyor. Ve biz de bu hareketin bir parçası olalım. Rab Philadelphia kasabasında konuştuğu gibi bizim önümüzde açık bir kapı koydu. Ve biz ne yapacağız? İçeri mi duracağız? Yoksa bu açık kapıyı kullanıp da imansızları kazanacağız Rab için. Rab sizin olsun.